öğrenenler, öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar, hepinize selamlar. Bugün Türk dış politikası krizlerinden, Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen ardından karşı karşıya kalınan ve mükemmel bir kriz yönetimi sayesinde ana vatana katılan Hatay meselesine değinmek istiyorum. Yani özetle bugünkü krizimizin adı Hatay'ın ana vatana katılması. Türkiye açısından bir kriz olarak başlamış ama nihayet başarıyla sonuçlandırılmıştır. Hatırlayacaksınız, ilk videolarımızın bir tanesinde Türk dış politikasının genel ilkelerinden bahsederken sıklıkla tekrar edilmiş olan statükoculuk ilkesi yerine Profesör Doktor Ali Karaosmanoğlu'nun da belirttiği şekilde ihtiyatlı revizyonculuk tabirinin kullanılmasının daha doğru olduğunu ve bunun bir örneği olarak da Hatay'ın gösterilebileceğinden bahsetmiştim. Şimdi ihtiyatlı revizyonculuk derken neyi kastediyoruz? Yani şartlar, olanaklar, imkanlar yeterli olduğunda ve kapasite ve kabiliyet olarak da muktedir olduğunuzda sınırlarınızı, egemen sınırlarınızı misak-ı milliye uygun şekilde güncelleyebilmek aslında. Yine başka ülkelerin egemen sınırlarında gözünüz yok ama sizin o ilk çizdiğiniz misak-ı milliden zaman içerisinde geri adım atmak zorunda kaldığınız yerlerin tekrardan alınması ve ana vatana dahil edilmesini kastediyorum. İşte Hatay meselesi tam bu noktada önemlidir ve bu noktada bütün detaylara bilinmesi gereken bir husustur. İskenderun sancağı da denilen Hatay konusunda önce bir kronolojik yaklaşımla olayları bir gözler önüne sarayım. Yani bu krizde neler yaşanmıştı? Şimdi 1920 yılında San Remo konferansı sonrasında Fransa 1. Dünya Savaşı sonrasındaki mağlup Osmanlı Devleti'nin topraklarının belli bir kısmını manda kontrolüyle yönetme imtiyazı elde etmişti. Ve bugünkü Suriye, Lübnan ve Anadolu'nun güney kısımlarının bir bölgesi diyebiliriz buraya. Nitekim bu San Remo konferansındaki bu imtiyaz da 1922 yılında Milletler Cemiyeti'nde de onaylanmıştı. Yani Fransa resmi olarak bir manda yönetimine sahipti. Tabi 1921 yılında tam tarih verecek olursak 20 Ekim 1921 yılında Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması'yla Türkiye Hatay bölgesini yani İskenderun sancağını da Fransa'ya vermeyi kabul etmişti. Neden? Karar aşamasında buna tekrardan değineceğiz. Yani ilk duyduğumuzda nasıl veririz diye bir tepki oluşturabiliriz. Karar aşamasında buna değineceğiz. Derken bir sıkıntı yok. Her şey normal bir şekilde devam ederken Türkiye ile 1926 yılında bugünkü Suriye arasında bir dostluk bildirgesi imzalanmış. 1921 yılındaki sınırlara atıfta bulunarak da bu sınırlara saygı duyulduğu iki taraf arasında mutabakatla bildirilmiştir. 1936 yılına gelindiğinde tabi burada film kopmuştur. Yani Eylül ayı 1936 yılında Fransa Suriye ile bir anlaşma metni üzerinde uzlaşarak Suriye'ye ve Lübnan'a 3 yıl içinde bağımsızlıklarını vereceğini taahhüt edince burada film kopmuştur. Ve esas krizin ana ekseni burayla başlıyor dersek yanlış bir şey söylememiş oluruz. Yani Fransa 3 yıl içerisinde size bu özgürlük, bağımsızlığı tanıyacağım dediğinde hiçbir atıf yapılmamış olmasına rağmen Hatay'ı da Suriye'ye vereceğini zımnen aslında kabul etmiştir. Ve Türkiye bunlara çok ciddi tepki göstermiştir. Büyük bir problem yaşanmıştır. Ciddi protestolar baş göstermiştir. Hatta Türkiye kararını gösterebilmek için sınıra yaklaşık 30 bin kişilik kuvvetten oluşan bir askeri birliği sevk etmiştir. Ve sonrasında Fransa'yı 1937 yılının Ocak ayından itibaren Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti'ne konuyu götürmek üzere ikna etmiştir. Birinci başarı. Cemiyeti Akvam yaptığı inceleme sonucunda aslında Hatay'ın bağımsız bir devlet olarak kurulabileceğine karar vermiş. Yani Türkiye'nin tezini kabul etmiştir. Ve bu anlamda Hatay resmi olarak 2 Eylül 1938 yılında aslında bağımsızlığını ilan ederek bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur. Krizin ikinci aşaması. Tabi bu süreçte Türkiye'nin ciddi manevraları, ciddi hamleleri, ciddi diplomatik hareketleri, faaliyetleri sayesinde Hatay 23 Haziran'da Fransa ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat, 29 Haziran'da kendi meclisinin aldığı karar ve Ve 23 Temmuz'da da resmi olarak katılışla beraber ana vatana, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak ana vatana katılmayı kabul etmiş, bu kararı almış ve böylelikle Misak-ı Milli'deki bir yapılacaklar listesine daha tik atılmıştır diyebiliriz. Şimdi krizi bu şekilde özetledim ama detaylara girmek gerekecek. Hatırlarsanız bir metodoloji ortaya koymuştuk, bir yöntem ortaya koymuştuk ve kuramsal çerçevemiz vardı. Ne demiştik? Dönemin uluslararası gelişmeleri nelerdir? Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış, galip devletler mağlup devletlerin topraklarını kendi arasında paylaşmaya çalışırken büyük bir paylaşma kavgasına girmiş. Tam bu kavga devam ederken aynı zamanda da kendi iç politikalarında istikrarı sağlamak için yeniden ülke iç politikalarına dönmüşlerdir. İşte tam bu sürecin hemen akabinde Hitler'le beraber Nazi Almanyası'nın bütün Avrupa'da güç kazanmaya başladığı ve yayılmacı emellerini ufak ufak hissettirmeye başladığı bir dönem. Yani artık Avrupa'nın asıl sorunu 1. Dünya Savaşı sonrasında paylaşılacak topraklar değil, Almanya tehlikesine karşı Avrupa'yı koruyabilmek olmuştur. Yani dikkatler başka bir yöne çekilmiştir. Tabii burada büyük buhran, 1929 yılında patlak veren ciddi bir küresel ekonomik kriz diyebileceğimiz bir buhran ve ülkelerin biraz daha kendi içlerine kapanmaları, biraz daha ekonomi noktasında kendi içlerine hapsolmaları ve diğer ülkelerin durumlarına çok da fazla göz gezdirememeleri diye özetleyeceğimiz bir uluslararası resim var. Bu tabii ne demektir? Bu aslında küçük ya da gelişmekte olan devletlere, bu gruplara biraz daha kendi dış politikalarında rahat hareket edebilme, manevra yapabilme şansı sağlamıştır. Tabii bölgesel olarak baktığımızda 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında yıkılmış bir Osmanlı İmparatorluğu ve bu Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında kurulmuş yeni pek çok devlet söz konusu. Ve burada özellikle Arap bölgesi her ne kadar İngiliz veya Fransız mandası altında olsalar da ufaktan bir bağımsızlık hareketlerinin sinyalleri verilmeye başlanmış. Bunun yanında mandacılık anlamında galip devletler arasında da çekişmeler var. Yani bura benim, hayır ora değil, bura senin, şura benim. Yapılmış bir sürü konferans, bir sürü gizli anlaşma derken bölgesel olarak istikrarlı bir dönemden söz etmek mümkün değil. İşte tam bu anda Türkiye'nin, yani Türk devletinin iç politikası ciddi bir şekilde bize yol gösterici olmaktadır. Ne demek istiyorum? 1920 yılından alacak olursak Sevr Anlaşması, Mondros Mütarekesi, ciddi bir hezimet, Osmanlı'nın yıkılışı, hali hazırda yeni bir devlet yok ama yeni bir devletin kurulacağının artık sinyalleri 23 Nisan 1920 ile, hatta 19 Mayıs 1919 tarihiyle verilmiş ve Kurtuluş Savaşı'nın aslında ilk sinyalleri de burada gönderilmiştir. Ve böyle bir süreçte Türkiye iç politikada bir yandan Kurtuluş Savaşı'nın, yani İstiklal Harbi'nin mücadelesini vermekte. Bir yandan o büyük Osmanlı yıkımının yaralarını sarmakta ve psikolojik travmasını atlatmaya çalışmakta. Hemen bunlar bittikten sonra, yani Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra Misak-ı Milli'yi gerçekleştirebilmek için ilk hamlenin yapılması planlanan Musul meselesinde bir hayal kırıklığı. Ve bütün bunları koyduğumuz noktada lider kim? Atatürk. Hala hayatta, İstiklal Harbi'nin galip takımının lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, dış politikanın yönetimini üstlenmiş vaziyette lider olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi bunları bir kenara koyduk ve kronolojik olarak krizin aşamalarında karar mekanizmasının nasıl işlediğine değinmek isterim. 1920'de San Remo Konferansı ile Fransa Suriye üzerinde manda hakkını elde etti. 1921 yılında Türkiye ile Fransa arasında Ankara Anlaşması yapıldı ve Türkiye Hatay'ı, yani İskenderun Sancağı'nı o günkü adıyla Fransa'ya devretti. Neden? Çünkü Türkiye'nin özellikle batıda Yunan işgaline, Yunan saldırılarına karşı ordusunu toplu bir vaziyette saldırıya geçirebilmesi, savunma hattını oluşturabilmesi lazım. Ama Fransızlar güneyde işgale devam ederken bu pek mümkün değildi. Ve o dönem Fransa ile iyi ilişkiler kurularak Fransa adeta Kurtuluş Savaşı'nın rakip devletlerinden çıkarılmak suretiyle bu anlaşma sayesinde aslında düşman sayısı azaltılmış ve bütün orduların, güneydeki orduların güney vilayetlerindeki çatışmalarla uğraşmak yerine batıya kaydırılabilmesine zemin hazırlanmıştır. Ve böylelikle aslında Hatay'da geçici olarak Fransa'ya devredilmiştir diyebiliriz. Şimdi neden bunu ısrarla söylüyorum? 20 Ekim 1921'deki bu anlaşma sonrasında aslında Suriye ile Türkiye arasındaki sınırların çizildiği de kabul edilmiş Türkiye tarafına. Ve 1923'te bu teyit edilmiş. Yani Türkiye'nin güney sınırını oluşturan anlaşmanın Ankara Anlaşması'nda belirlenen sınırlar olduğu söylenmiş ve haliyle Hatay'ın Türkiye sınırlarında olmadığı kabul edilmiştir. Ama altını çizmek istiyorum. Bakın daha Suriye henüz bağımsız bir devlet değil. Fransa'ya devredilmiş durumda. İşte 1936 yılına gelindiğinde, yani Suriye ile Fransa arasındaki mutabakatta Fransa, ben buradaki bütün topraklarımı size devrederekten Suriye'ye ve Lübnan'a bağımsızlık sözü veriyorum. 3 yıl sonra bağımsız olacaksınız derken kendi kendine zımnen, ismen zikredilmese de Hatay'ı da sürece dahil etmiştir. Ve krizin patlak verdiği nokta bura olmuştur. Çünkü Türkiye'nin o zamanki tezi, biz Fransa'yı, düzeltiyorum, biz İskenderun Sancağı'nı Manda yönetimi adı altında Fransa'ya vermedik. Bir batı ülkesi olan, bağımsız bir ülke olan Fransa'ya teslim ettik. Yani Fransa bizim kendisine devrettiğimiz İskenderun Sancağı'nı Suriye ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Suriye'ye devredemez demiştir. Nitekim bu tezinde aslında Birleşmiş Milletler, düzeltiyorum, Cemiyet-i Akvam, yani Milletler Cemiyeti'ne 1937'de kabul ettirmiştir. Ve bu yüzden 1937'deki Cemiyet-i Akvam'ın verdiği kararla beraber Hatay'ın bağımsız bir devlet olması gerektiği yönünde karar onaylanmış. Hatta Hatay'ın ilk anayasası bizzat Milletler Cemiyeti'nde oluşturulan bir ihtisas komisyonunca hazırlanmış ve teslim edilmiştir. Buralar önemli, gerçekten önemli. Çünkü her bir satırında ince bir manevra var aslında. Yani o koca lider, o dev akıl Atatürk ta 1920'lerden, 21'lerden itibaren oyunu kurmuş, kafasında bütün hamleleri hazırlamış ve güç, imkanlar sağlandıkça, kapasite, olanak verdikçe teker teker aşamaya koymuştur. Ve dikkat edin, uygulamaya geçirdiği tarihler, 1936'dan sonra yaptığı hamleler, hepsi Hitler'den dolayı Avrupa'yı büyük bir korkunun sardığı ve Avrupa'nın Türkiye ile o dönem mücadele edemeyeceği bir dönem. Aksine o 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın Almanya'nın yanında yer almasının kendilerine nasıl bir zarar verdiğini gördükleri için Türkiye'nin de Almanya'nın yanında yer almaması için her şeyi feda etmeye hazır oldukları bir dönemden bahsediyorum. Türkiye bu tezi öne sürdü. Suriye hayır dedi. Ama gelin görün ki o 1936 yılındaki Suriye ile Fransa arasındaki anlaşmayı Fransa zaten imzalamadı. İmzalamayıp onaylamadığı için yürürlüğe de girmedi. İşte Türkiye'nin tezinin zaten güçlendiği yerde bura oldu. Haliyle Suriye o söz verilen 3 yıl sonra, yani 1939'da bağımsızlığını alamadı. Ne zamana kadar? 1946 yılına kadar. Ona da tekrardan karar aşamasına geleceğiz. Ama Atatürk 1921'de yapılan o Ankara Anlaşması'nda bir hüküm daha koydurdu. 7. maddeyle Fransa'nın Hatay'daki, yani İskenderun Sancağı'ndaki Türk etnisiteye sahip grubuna özel imtiyazlar sağlanacağını da hüküm altına aldırdı. Söz uçar, yazı kalır. Bunu en iyi bilen de Atatürk'tür. Ve Fransa'da imzalattığı anlaşmada da bu hükmü koydurtmuştur. Devam edelim. 1936'da bu Fransa ile Suriye arasındaki anlaşma imzalanmaya yüz tuttuğunda Türkiye sadece olmaz mı dedi. Protestolar, eylemler hem Türkiye'nin içerisinde hem İskenderun Sancağı'nın içerisinde başlatıldı. Yani Türkiye'nin zaten oraya önceden gönderdiği birlikler, sivil güçler, gayri nizami harp birlikleri diyelim, zaten oralarda hoşnutsuzluğu başlatmış, protestoları başlatmış. Türkiye konuda ne kadar ciddi olduğunu göstermek için zamanında 40 bin, düzeltiyorum, 30 bin askerden oluşan bir birliği de sınıra kaydırdı. Yani aslında ne kadar ciddi, ne kadar kararlı olduğunu gösterdi ve Fransa'ya şu mesaj gönderildi. Ya verirsin ya sen bilirsin. Zımnen aslında söylediği bizim mahalle ağzıyla budur. Şimdi devam edelim karar mekanizmasına. Cemiyeti Akvam'da bu karar çıktı. Hatay bağımsız bir ülke oldu. Türkiye durdu mu? Hayır. O 40 vekilden oluşan Hatay devleti diyelim artık. Tayfur Sökmen'in Cumhurbaşkanlığında Eylül, 2 Eylül 1938'de ilk meclis toplantısını yaparak bağımsız bir devlet olduğunu ilan etti. Tabii Temmuz ayındaki bir takım hususlara da burada değinmekte fayda var. O ilk toplantılar yapılırken aslında daha doğrusu ilk toplantılar değil, toplantı öncesinde nüfus sayımları, oyla ilgili hesaplar yapılırken ciddi bir karmaşa çıktı. Çünkü o dönemki çok doğru tutulmamış nüfus istatistiklerine bakıldığında Arapların %45'lik bir nüfusu İskenderun Sancağı'nda oluşturduğu, Türklerin %39'luk bir nüfusu oluşturduğu, %13'lük nüfusun Ermenilerden oluştuğu, %3'lük nüfusun da işte farklı etnik gruplar diyerekten Kürt, Türkmen gibi etnik gruplar diye bahsederekten ayrıştırdıkları bir nüfus istatistik yapısı var. Ama tabii bu istatistik çok sağlıklı bir istatistik değil. Bir, sayım yöntemleri itibariyle bilimsel değil. İki, etnik olarak yapılan dağılım aslında konuşulan dil itibariyle yapılmış bir sayımdır. Haliyle o dönem Türk olup da Arapça konuşan pek çok toplumda Arap nüfusu altına kaydedilmiş görülmektedir. Ötesi, Türkmen diyerekten ayrı bir etnik grup gibi sınıflandırılmış. Ama Araplar içerisindeki farklı o gruplar ayrıca tasnif edilmemiştir. Haliyle Türkiye bunu kabul etmemiş. Hatay kendi içerisinde başlayan boykotlardan dolayı bir askeri destek ihtiyacı olduğunu belirtmiş. 1000 asker Hatay'dan, 2500 asker Türkiye'den, 2500 asker de Fransa'dan gelmek üzere bir anlaşmaya varılmış ve böylelikle Türkler aslında ilk 5. kol faaliyetini 2500 askeri sokaraktan da göstermiştir. Nitekim bunun faydası ileride görülecektir. Ve bunlar adım adım planlanmış, aşama aşama hayata geçirilmiş çok kritik hamleler. 1937'yi geçtik, 38'e geldik. 38'de Hatay bağımsızlığını ilan etti. Atatürk hala hayatta. Hala da proje adım adım gidiyor. Ve Hatay'a yapılan anayasa çerçevesinde Hatay ilk başlarda İç politikasında tamamen bağımsız, gümrük idareleri, ekonomi yönetimi ve dış politika konusunda Suriye ile koordineli bir şekilde çalışmak zorunda. Ama işte o 2 Eylül 1938 tarihindeki meclis kararı sonrasında Hatay tam bir bağımsız olduğunu ilan etmiştir. Ne zamana kadar? 23 Haziran 1939'da yani Atatürk'ün vefatından sonra önce Fransa ile Türkiye arasında bir mutabakat zaptı imzalanmış. Ve Hatay'ın Suriye topraklarında olmadığının kabulü Fransa'ya dayatılmış ve kabul ettirilmiş. 29 Haziran'da da Hatay Meclisi'nin aldığı karar ile Türkiye yani ana vatana dahil olmak istediği resmi olarak açıklanmıştır. Ve 23 Temmuz 1939'da da büyük bir resmi törenle ana vatana dahil olmuş. Bu dönemdeki tabii büyük insan Tayfur Sökmen'e tekrardan hayırla yad etmek lazım. Onun eşsiz çabaları olmasa bugün bu sağlanamayacaktı. Ve böylelikle ihtiyatlı revizyonculukta yani misak-ı milli sınırlarının aslına ulaşılması konusunda ciddi bir hamle yapılmış, ciddi bir adım atılmıştır. Unuttuğum bir şey var mı diye notlarımı hızlıca göz gezdiriyorum. Çünkü birazdan CIA raporlarına geçeceğim bununla ilgili. Şimdi orada duyuyorum. Bazı kıkırdanmalar var. 1930'lardan bahsediyorsun. O tarihte CIA mi vardı be arkadaş diye. Doğru, CIA yoktu. Ama CIA kendisinden önceki istihbarat, Amerika Birleşik Devletleri istihbarat örgütlerinde arşiv kayıtlarını tutmakta ve o dönem yapılmış çalışmalar raporlarda hazır olarak yer almaktadır. Sizi 1946 yılına getirmeden önce bir rapordaki hükümlerden bir meseleye değinmek isterim. O da Fransa'nın bu Ankara Anlaşması ile Türklere özel imtiyaz sağlayacağını belirttiği hüküm. Bu konuda CIA altını çizerek bunun raporunu belirtmiş. Fransızların zaten bu beyanda bulunmasıyla beraber aslında zımnen bu işin en sonu Türkiye'nin eline geçecek bir yer olduğu da kabul edilmiştir. Minvalinde bir açıklama. 2. 1936 yılındaki Fransa-Suriye Anlaşması. Bu anlaşmanın muallaklığı üzerine de değinilmekte. 1946 ve 47 yılı daha kritik bu anlamda. Çünkü Hatay'ın, yani eski adıyla İskenderun Sancağı'nın ana vatana katıldıktan sonra Atatürk tarafından verilmiş yeni adıyla Hatay'ın 46 sonrasında kritik bir problem olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Ve CIA raporu bunun altını çizerek ifade etmektedir. Ne demektedir? 1946, yani Suriye'nin bağımsızlığını kazandığı, bağımsız bir Arap Suriye Cumhuriyeti olarak kurulduğu yılda bir yandan Sovyetler Birliği'nin Suriye üzerindeki etkisi. Bir yandan yeni İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni dünya düzenindeki çalkantılar ve Suriye'nin Hatay meselesini gündeme getirerekten Türkiye ile yeni bir düşmanlık başlatması. Yani Suriye devleti kurulur kurulmaz ilk iş Hatay meselesini gündeme getirerekten aslında Türkiye ile arasındaki sınırı tanımamaktadır. Hatay neden önemlidir derseniz, bu o CIA'nın arşiv belgesinde özellikle liman, İskenderun Limanı, Suriye'nin Anadolu üzerinde hareket noktasını sağlayacak belki de yegane kritik nokta, ekonomik kaynaklar açısından ciddi öneme sahip bir yer, Türkiye açısından da aynı şekilde pek çok ekonomik ve stratejik noktada önem arz eden bir yer. Şimdi bunları uzun uzun bu şekilde anlatıyorum. Neden? Çünkü Türkiye bu o zamanki adıyla OSS, Office of Strategic Services, yani CIA'den bir önceki Stratejik Hizmetler Ofisi İstihbarat Kuruluşu'nun hazırladığı bir rapor. 1946 sonrasında 47 yılına girerken ciddi bir şekilde gerilim tırmanıyor. Suriye Birleşmiş Milletler'e, yani Cemiyet-i Akvam'ın yerine kurulmuş yeni Birleşmiş Milletler'e bu konuyu getirmek istiyor. Ve CIA'de şöyle bir yorum yapıyor. Suriye bu konuyu gündeme getirirse Türkiye tarafından bize ciddi bir baskı olacak. Yani siz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Amerika Birleşik Devletleri bu öneriyi reddedin. Eğer reddetmezseniz bu işin arkasında Sovyetler Birliği'nin olduğu ve bunun bir Sovyetler kışkırtması olduğunu farkında değilsiniz demektir. Ve bu hareketi yaparsanız Stalin tıpkı bizim Kuzeydoğu vilayetlerimizde hak talebinde bulunduğu gibi burada da hak talebinde bulunduğu ve bunun aslında zaten o bölgedeki hak talebini güçlendirmek için atılmış bir kışkırtma olduğunu da farkında değilsiniz demektir. Eğer bunların farkındaysanız ve Türkiye'yi bir dost ülke olarak görüyorsanız buna engel olmanız lazım. CIA raporunda belirten hususlar bunlar. Türkiye bize başta Feridun Cemal Erkin, yani o zamanki dışişleri müsteşarı diyelim, genel sekreter adıyla anılır o dönemlerde, müsteşarı tarafından iletilecek hususlar bunlardır. Bizim bu konuda karar vermemiz lazım. Bir yandan Türkiye'nin yanında durup acaba yeni bağımsızlığını kazanmış Arap ülkelerini Sovyetler Birliği'nin kucağına mı itmeliyiz? Yoksa Türkiye'yi küstürüp bölgedeki potansiyel çatışmaların körüklenebileceği ve ülkelerin birbirinin egemen sınırlarına saldırabileceği problemini mi ortaya çıkarmalıyız? Diyerekten olayın hassasiyetini anlatmıştır. Tabii Suriye ile Türkiye arasında Suriye'nin bağımsızlığını ilan ettiği günden beri bu zeminde başlayan problem, su problemi, diğer coğrafi, stratejik unsurlardan kaynaklı problemler, sınır güvenliği, terörizmle mücadele gibi pek çok alanda köpürmüş, büyümüş, derinleşmiş, kronikleşmiş ve bugünkü sıkıntıları ortaya çıkarmıştır aslında. Hatay'ın ana vatana katılması bu anlamda önemlidir. Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından yürütülmüş başarılı bir politika sayesinde onun vefatının ardından ana vatana kattığı Misak-ı Milli'nin Lozan'da alınamamış topraklarının ilkidir. Dediğim gibi Musul meselesindeki acı tecrübeden hemen sonra alınmış bir topraktır. O anlamda Türkiye'nin de ciddi anlamda özgüvenini yerine getirmiş, güçlendirmiş ve kendine güvenini pekiştirmiş bir hamledir. Uluslararası sistemin o anki boşluğundan, o anki zayıflığından faydalanmış. Hem İngiltere'nin hem Fransa'nın Türkiye'nin yanında olma mecburiyetinde olduklarını görmüş ve bu kartı iyi oynayarak hamlesini yapmıştır Türkiye. Umarım uzun bir video olmamıştır. Uzunsa da sıkıcı bir video olmamıştır. Ama Türk yakın 100 yıl siyasi tarihi açısından da, Türk dış politikası kriz yönetimi açısından da masada kazandığımız hususlardan biri olarak bence çok önemli. Bir diğer videomuzda Musul meselesine de değineceğiz. Türkiye'nin erken dönem krizlerinden biri olarak. Tabii ki diğer krizlerimize de devam edeceğiz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.